21. ayırım, sayfa 207. Babasının sesi sabırlıydı. Evet, ne diyordun? Diyordum ki, ben hükümetti, ekonomiydi, bu konularda fazla bir şey bilmem. Bilmek de istemem ama federal hükümetin benim için, yani sıradan bir vatandaş için daha çok kasvetli koridorlar ve uzun bekleyişler demek olduğunu biliyorum. Refah düzeyimiz arttıkça daha çok bekliyoruz, daha çok bıkkınlık hissediyoruz. Şu duvardaki örümcek kafalı ihtiyarlar bunu biliyordu ama şimdi bizden bekleneni yapıp kongre aracılığıyla ve kanun yapan eyalet meclisleri yoluyla işi yokuşa sürmek yerine durumu düzeltmeye kalkıştığımızda sadece onların ekmeğine yağ sürmüş, koridorların sayısını arttırmalarını, bekleyişleri uzatmalarını sağlamış oluyoruz. Babası doğrulup oturdu, kahkahayı bastı. Sana söylemiştim, bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Tatlım, öyle sıkı bir eyalet hakları savunucususun ki seninle kıyaslandığımda ben Roosevelt liberali kalıyorum. Eyalet hakları savunucusu mu? Şimdi kulağımı kadınsı muhakeme tarzına ayarladığıma göre, dedi Atticus. Kendimizi birebir aynı şeylere inanan kişiler olarak bulabiliriz. Jean-Louis gördüklerini ve duyduklarını sızdırmaya şu ana kadar pek de gönüllü değildi. Gerisin geri New York'a sıvışacak, Atticus'u bir anıya dönüştürecekti. Üçünün, Atticus, Jem ve kendisinin, yaşamın karman çorman olmadığı ve insanların yalan söylemediği bir döneme ait anısına. Ama babasının suçunu örtbas etmesine göz yummayacaktı. Bu suça bir de iki yüzlülük eklemesine izin veremezdi. Atticus, madem bütün bunlara inanıyorsun, neden doğrusunu yapmıyorsun, düzeltmiyorsun? Demek istediğim, Anayasa Mahkemesi ne kadar kötü niyetli olursa olsun bir yerden başlanması gerekiyor. Sence mahkeme öyle dedi diye öylece kabullenmek zorunda mıyız yani? Hayır bayan, ben meseleye öyle bakmıyorum. Benim bir vatandaş olarak bunu hazmedemediğimi sanıyorsan bayağı yanılıyorsun. Dediğin gibi Jean-Louis, bu ülkede mahkemeden daha üstün bir şey varsa o da anayasadır. Atticus, konuşurken fikir birliği içinde olduğumuzu sansak da öyle değiliz. Senin dile getirmekten kaçındığın bir şey var. Nedir o? Karakule. Child Roland Karakule'ye geldi. Lise edebiyatı. Jack amca, artık anımsıyorum. Ne mi? Söylemeye çalıştığım şey, yapış tarzlarını onaylamıyor olduğum. Bunu yapma biçimleri aklıma geldikçe korkudan ölecek gibi oluyorum ama yine de böyle yapmak zorundaydılar. Burunlarının dibinde bu vardı. Onlar da bunu yapmak zorunda kaldılar. Atticus, artık bunu düzeltme vaktimiz geldi. Düzeltmek mi? Evet efendim, onlara bir fırsat vermeliyiz. Zencilere mi? Onlara fırsat verilmediğini mi düşünüyorsun? Aynen öyle düşünüyorum efendim. Bu ülkede bir zenciyi canının istediği yere gitmekten, istediği şeyi bulmaktan alıkoyan ne var? Bu çok kapsamlı bir soru. Bunu sen de biliyorsun. Bu ahlaksal ikiyüzlülükten, sahtekarlıktan öylesine bıkıp usandım ki neredeyse kıza iğneyi batırmış, o da iğnenin acısını hissettiğini göstermişti. Kendine engel olamıyordu. Babası bir kalem aldı, masaya hafif hafif vurmaya başladı. Jean-Louis dedi, belli bir uygarlık seviyesine erişmiş insanların arasında geri kalmış, zaten geriye dönük bir grup insanın yaşamasının ve sosyal bir Arkadya oluşturmasının mümkün olamayacağı hiç aklına gelmedi mi? Arkadya, antik Yunan'da yalın ve mutlu bir ırkın yaşadığı rivayet edilen dağlık bölge, cennet hayatı yaşanan kırlar, ovalar. Atticus, beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla sosyolojiyi bir an konu dışı bırakalım. Bunu elbette biliyorum ama bir keresinde bir şey duydum. Bir slogan duydum. Beynime nakşoldu. Herkese eşit haklar, kimseye özel ayrıcalıklar, diyordu ve benim için her ne söylüyorsa o anlama geliyordu. Ben bu laftan şöyle bir anlam çıkarmadım. Destenin en tepesindeki kart beyaz adama, en dibindeki kart da siyah adama. Meseleye bir de şöyle bak, dedi babası. Zenci toplumumuzun geri kalmış olduğunun farkındasın değil mi? Bunu kabul ediyorsun. Geri sözcüğünün olanca çağrışımlarının farkındasın. Evet efendim, burada güneydeki siyah nüfusun büyük çoğunluğunun vatandaşlık sorumluluklarını tam olarak paylaşmaktan aciz olduğunun ve bunun nedeninin farkındasın değil mi? Evet efendim, ama onların vatandaşlığın bütün ayrıcalıklarına sahip olmasını istiyorsun. Allah kahretsin, bal gibi çarpıtıyorsun. Tanrı'nın adına sövgüye anlamaya gerek yok. Şunu... Tanrı'nın adını sövgüyle anmaya gerek yok. Şunu bir daha düşün. Irmağın karşısındaki Abbott ilçesinin başı belada. Nüfusun neredeyse 1/4'ü siyah. Oradaki şu büyük normal okul seviyesi sayesinde seçmen sayısı şimdi neredeyse yarı yarıya. Terazinin dengesi bozulsa elinde ne kalır? İlçe yönetim kurulu oluşturulamaz. Çünkü zencilerin oyu beyazlara geçerse ilçedeki bütün idari kadroları zenciler doldurur ve ''Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?'' ''Tatlım'' dedi Atticus, ''aklını kullan. Oy verdiklerinde hep birlikte bloklar halinde veriyorlar.'' Atticus, İspanyol-Amerikan Savaşı'nı haber yapması için gazete ressamını gönderen şu yaşlı yayıncıya benziyorsun. ''Sen resimleri çiz, savaşı ben yaparım.'' ''En az onun kadar sinik, onun kadar kural tanımazsın.'' Jean-Louis, benim tek çabam sana bazı yalın gerçekleri anlatmak. Her şeyi hem olduğu gibi hem de olması gerektiği gibi görmelisin. O zaman neden kucağında oturduğum sıralar bana onları oldukları gibi göstermedin? Neden gözümü açmadın? Bana tarih okurken ve senin için bir anlam taşıdığına inandığım şeyleri okurken dikkatli davranmadın ve her şeyin etrafında sadece beyazlara yazılı bir çit bulunduğunu söylemedin? Tutarlı değilsin dedi babası yumuşakça. Neden? Anayasa Mahkemesi'ni varoluşunun tek bir santimine sıkıştırıyor, sonra arkanı dönüp NAACP'nin ağzıyla konuşuyorsun. Yüce Tanrım, ben mahkemeye zenciler yüzünden kızmadım ki. Zenciler savunma dosyasını yargıcın kürsüsüne çarptılar. Tamam, ama tepemi attıran bu değildi. Ben onların 10. maddeye yaptıkları şeye ve o bulanık, belirsiz düşünme biçimlerine köpürüyorum. Zenciler sonuçta... Bu savaşın çıkmasındaki geçici, ikincil husus, kendi özel savaşına. Bugünlerde bir kart taşıyor musun? Bunun yerine beni çekip vursan ya Atticus, Tanrı aşkına. Babası iç geçirdi. Ağzının çevresindeki çizgiler derinleşti. Eklem yerleri şişmiş, elleri hala kalemle oynuyordu. Jean-Louis dedi. Şimdi sana becerebildiğimce basit bir dille bir şey söyleyeceğim. Eski kafalı olabilirim ama buna bütün yüreğimle inanıyorum. Ben bir tür Jefferson tarzı demokratım. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Senin Eisenhower'a oy verdiğini sanıyordum. Jefferson'ın da Demokrat Parti'nin en muhteşem kişiliklerinden biri olduğunu filan sanıyordum. Okula geri dön bence dedi babası. Bugünlerde Demokrat Parti'nin Jefferson'la bütün ilişkisi resmi şölenlerde onun fotoğrafını asmak. Jefferson tam vatandaşlığın öyle bol keseden dağıtılan ve hafife alınacak bir şey değil. Her insan tarafından kazanılması gereken bir imtiyaz olduğuna inanırdı. Ona göre bir insan salt insan olduğu için oy kullanamazdı. Sorumluluğunu bilen biri olmalıydı. Jefferson'a göre bir oy kişinin ben de yaşayayım, onlar da yaşasın ekonomisinde bileğinin hakkıyla kazandığı değerli bir ayrıcalıktı. Atticus, tarihi yeniden yazıyorsun. Hayır, yazmıyorum. Bugünlerde nelere inandığını sayıp döken insanların laflarıyla yetinmektense biraz geriye dönüp kurucu atalarımızın gerçekte neye inandığına bakmak senin için de yararlı olabilir. Jefferson'cı olabilirsin ama demokrat değilsin. Jefferson da değildi. Öyleyse nesin sen? Her şeyi küçümseyen bir züppe filan mı? Evet, iş hükümete gelince züppe denmeyi kabul ederim. Ben de yaşayayım, onlar da yaşasın ekonomisinde kendi başımın çaresine bakmam için yalnız bırakılmak doğrusu hoşuma giderdi. Eyaletimin de bir başına NAACP'den nasihat almaksızın kendini idare etmesini isterim. NAACP zaten bu işlerden hiç anlamadığı gibi umursadığı da yok. O örgütün son 5 yılda ortalığı karıştırdığı kadar hiçbir... Atticus, son 2 günde gördüklerimin yarısı bile NAACP'nin marifeti değil, müsebbibi biziz. Biz mi? Evet efendim, biz, sen, eyaletin haklarına ya da bize nasıl bir hükümet gerektiğine ilişkin bütün o çekişmelerin, ahkam kesmelerin arasında zencilere yardım etmeyi akıl eden oldu mu? Treni kaçırdık Atticus, yayılıp oturduk ve NAACP'nin gelmesine göz yumduk. Çünkü biz mahkemenin yapacağı şeye, yaptığı şeye öylesine kızgındık ki doğal olarak pis zenci diye haykırmaya başladık. Acısını onlardan çıkardık çünkü hükümete içerlemiştik. Beklenen olunca zerre taviz vermedik, onun yerine kaçtık. Onlara bu kararla yaşamaları için yardım etmemiz gerekirken tabanları öyle bir yağladık ki Bonaparte'ın çekilişini aratamaz. Yanılmıyorsam tarihimizde ilk kez kaçtık. Kaçınca da kaybettik. Nereye gideceklerdi? Kime başvuracaklardı? Bence NAACP'nin yaptığı her şeyi, hatta daha fazlasını hak ediyoruz. Söylediklerinde ciddi olduğunu sanmıyorum. Son derece ciddiyim. O zaman konuyu hemen pratik bir zemine oturtalım. Zencilerin akın akın okullarımıza, kilise ve sinemalarımıza doluşmasını ister misin? Onları dünyamızda ister misin? Onlar insan, öyle değil mi? Bu iş bize para kazandırırken onları buraya bayıla bayıla getirtiyorduk. Çocukların zenci çocuklara yer açmak için kalitesi düşürülen bir okula gitmesini ister misin? Caddenin ilerisindeki şu okulun eğitim seviyesi bundan daha aşağıda olamazdı. Bunu sen de biliyorsun. Siyahların da diğer herkesle aynı olanaklara sahip olmaya hakları var. Onların da aynı fırsatlardan yararlanmaya hakları. Babası genzini temizledi. Dinle Scott, beni yanlış olduğunu düşündüğün bir şeyi yaparken gördün ve kızdın. Tamam, ama sana durumumu anlatmaya çabalıyorum. Hem de umutsuzca çabalıyorum. Yalnızca bilgin olsun diye söyleyeceğim. Hepsi bu. Bugüne kadar deneyimlerime göre beyaz beyazdır, siyah da siyah. Şimdiye kadar beni bunun aksine ikna edecek bir sav duymadım. 72 yaşındayım ama öncekilere hala açığım. Önerilere hala açığım. Şimdi bir düşün, güneydeki bütün zencilere bir anda tekmil vatandaşlık hakları verilse ne olur? Yanıtı ben vereyim. Yine bir yeniden yapılanma yaşarız. Eyaletindeki devlet kurumlarının bu işten hiç anlamayan kişiler tarafından yönetilmesini ister misin? Bu kasabanın örneğin, dur bir dakika, Vlogby üçkağıtçısının teki biliyoruz ama onun kadar bilgili olan, onun bildiklerini bilen tek bir zenci tanıyor musun? Zebo'da Malcolm belediye başkanı olurdu herhalde. Kasabanın kasasını Zebo kalibresinde birine teslim eder misin? Sayıca üstünlüğü ele geçirdiler biliyorsun. Tatlım, buradaki zencilerin bir halk olarak hala çocukluk evresinde olduğunu anlamaz gibisin. Oysa bunu bilmen gerekir. Hayatın onların arasında geçti. Beyazların usullerine uyum sağlama yolunda olağanüstü gelişme kaydettiler ama önlerinde daha çok mesafe var. Gayet iyi gidiyordu. Kaldırabilecekleri bir hızda ilerliyorlardı ve oy kullananların sayısı da eskisine göre kat be kat artmıştı. Sonra NAACP o gerçek dışı talepleriyle ve devlet yönetimine ilişkin pespaye fikirleriyle paldır küldür araya girdi. Kendi halkına ne yapacağını, o halkın gündelik sorunlarından bir haber birilerinden duymak istemediği ve buna sinirlendiği için Güney'i suçlayabilir misin? Zenci bir erkeğin toprağa sahip olması ya da onu kiralaması NAACP'nin umurunda bile değil. O adamın tarımdan ne kadar iyi anladığı ya da bir ticaret öğrenip kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıp çalışmadığı da öyle. Ah hayır, NAACP'nin ilgilendiği tek şey o adamın oyu. Evet, göründüğü kadarıyla kendi ırkından, onu ortadan kaldırmak isteyecek kadar utanan kişilerin işgaline direndiği, karşı koyduğu için Güney'i suçlayabilir misin? Burada büyümüş, senin sürdüğün yaşamı sürmüş birinin görebildiği tek şey, nasıl olur da sadece 10. maddeyi ayağının altında çiğneyen biri olur? Jean-Louis, bizi mahvetmeye çalışıyorlar, aklın nerelerde senin? Tam burada, Maycomb'da. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, ben burada senin evinde büyüdüm ve kafandan neler geçtiğini asla anlamadım. Yalnızca söylediklerini duydum. Bizim doğal olarak Tanrı o tiftik tiftik kafalarına selamet versin, zencilerden daha iyi olduğumuzu, onların ilerlediğini ancak buraya kadar ilerleyebileceklerini, daha ileriye gidemeyeceklerini bana söylemeyi ihmal ettin. Dün Bay O'Hanlon'un söylediğini bana söylemeyi ihmal ettin. O salonda konuşan sendin ama söylemeyi Bay O'Hanlon'a bıraktın. Züppe ve zorba olmanın yanı sıra korkağın tekisin Atticus. Adaletten söz ederken adaletin insanlarla ilgisi olmayan bir şey olduğunu söylemeyi unuttun. Bu sabah seni Zebo'nun oğlu hakkında konuşurken duydum. Bizim Calpurnia'ya hiç değinmedin. Onun bizim için taşıdığı anlama, bize ne kadar sadık olduğuna. Sen karşında sadece bir zenciyi gördün, NAACP'yi gördün ve denkserlikleri tarttın, öyle değil mi? Savunduğun şu tecavüz davasını anımsıyorum ama meselenin özünü kaçırdım. Adalete aşıksın tamam, bir dava özetine, bir belgeye madde madde yazılmış soyut adalete. O siyah oğlanla ilgisi bile yok. Sen yalnızca temiz, düzgün bir dava sonucu istiyorsun. Oğlanın dava konusu araya giriyor, senin düzenli zihnini karıştırıyor. Böylece düzensizlikten düzen çıkartmak zorunda kalıyorsun. Bu senin için bir mecburiyet ve seni zorlamaya başlıyor. Jean-Louis ayağa kalkmıştı, sandalyesinin sırtına tutunuyordu. Atticus, işte bunu suratına çarpıyorum. İyice de kanırtacağım. Git genç arkadaşlarına söyle. Eğer yaşam biçimimizi korumak, sürdürmek istiyorlarsa buna kendi evlerinden başlasınlar. Bu işe okullarda, kiliselerde ya da başka yerlerde başlanmaz. Evde başlanır. Onlara bunu söyle. Ve örnek olarak da şu kör, ahlaksız, yanlış yönlendirilmiş, zenci aşığı kızını göster. Önüm sıra çan çalarak yürü ve günahkar de. Beni yaptığın hata olarak sergile. Beni parmağınla göster. Jean-Louis Finch, okula birlikte gittiği beyaz süprüntüler yüzünden her türlü saçmalığa, safsataya maruz kaldı. Ancak okula hiç gitmemiş olsa da mesele yine de onu derinden etkilemiş olacaktı. Onun için Tanrı kelamıymışçasına kutsal olan her şeyi evde babasından öğrendi. Atticus, sen bana içimdeki tohumları gösterdin. İşte bunlar şimdi sana geri dönüyor. Söyleyeceklerin bitti mi? Mutlaka söylemen gerekenler. Jean-Louis alayla omuz silkti. Yarısına bile gelmedim. Bana yaptığın şey için seni asla affetmeyeceğim. Beni aldattın, beni evimden uzaklaştırdın ve ben iki arada bir derede kala kaldım. Artık Maycomb'da bana yer yok ve ben başka hiçbir yerde kendimi tam anlamıyla yuvamda hissedemeyeceğim. Sesi çatallaştı. Tanrı aşkına neden evlendin ki? Beni doğru dürüst büyütecek tatlı, yarım akıllı bir güneyli kadınla evlenemez miydin? Beni kirpiklerini kırpıştıran ve sırf biricik kocası için yaşayan, aptal aptal sırıtan, samimiyetsiz bir Manolya'ya dönüştürecek bir kadınla niye evlenmedin? En azından neşeyle dolup taşan biri olurdum. %100 Maycomb'lu olurdum. Küçük yaşamımı keyifle sürer. Sana sevgiyle bağrına basacağın torunlar verirdim. Halam gibi her yere karışır, ön sundurmada yelpazelenir, mutlu bir şekilde ölürdüm. Bana neden adaletle adalet arasındaki, doğruyla doğru arasındaki farkı öğretmedin? Neden yapmadın bunu? Gerekli olduğunu düşünmedim. Şimdi de düşünmüyorum. Gördüğün gibi gerekliymiş işte. Tanrım, Tanrı demişken neden bana Tanrı'nın ırkları yarattığını ve siyahları, misyonerler oraya gidip İsa'nın onları sevdiğini ama onlar için Afrika'yı uygun gördüğünü anlatsınlar diye Afrika'ya yerleştirdiğini güzelce açıklamadın? Bizim onları buraya getirmemizin, bir de onları suçlu çıkarmamızın korkunç bir hata olduğunu, İsa'nın bütün insanlığı, her türünü sevdiğini ama çevreleri müstakil çitlerle sarılı, farklı insan türleri olduğunu, İsa'nın da zaten isteyen herkesin o çitin içinde kaldığı sürece istediği yere kadar gidebileceğini söylediğini, Jean-Louis, ayakların yere değsin. Bunu öyle bir rahatlıkla söylemişti ki kız konuşmayı kesiverdi. Yolladığı ağır suçlama dalgası babasına olanca şiddetiyle çarpmıştı. Ama adam hala orada öylece oturuyordu. Öfkeye kapılmayı reddediyordu. İçinde bir yerde, yeryüzünde hiçbir gücün, hele de bir kadının onu bir beyefendi olmaktan alıkoyamayacağını hissetti. Ama içindeki piston işlemeyi sürdürdü. Pekala, yeryüzüne inelim bakalım. Doğruca evimizin oturma odasına konayım. Senin yanına ineyim. Sana inandım. Seni örnek aldım Atticus. Hayatımda hiç kimseye duymadığım, bundan sonra da duyamayacağım saygıyı sana duydum. Bana azıcık ipucu verseydin, bana verdiğin sözlerden hiç olmazsa birkaç kez dönseydin, tepeni attırmama ya da sabrını taşırmama izin verseydin, daha vasat bir insan olsaydın, belki dünkü davranışını daha kolay hazmedebilirdim. Seni bir iki kez aşağılık bir şey yaparken yakalamama göz yumsaydın, dün olanları anlayabilirdim belki. O zaman ne yapalım, onun tarzı bu, bizim ihtiyar bu işte derdim. Çünkü yol boyunca buna hazırlanmış olurdum. Babasının yüzü merhametli, neredeyse yalvarır gibiydi. Kesinlikle kötü bir şeye bulaştığımdan emin görünüyorsun dedi. Konsey bizim tek savunma mekanizmamız Jean-Louis. Tek savunmamız Bay O'Hanlon mu? Bebeğim, büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki Bay O'Hanlon, Maycomb İlçe Konseyi'ni temsil eden tipik bir üye değil. Onu takdim ederken ne kadar kısa kestiğimi fark etmişsindir umarım. Kısa kesmiş olabilirsin Atticus ama o adam... Bay O'Hanlon önyargılı biri değil Jean-Louis, düpedüz sadist. Öyleyse neden çıkardınız onu o kürsüye? Çünkü kendisi istedi. Efendim? Ah evet dedi babası muğlakça. Eyaletin dört yanını dolanıp vatandaşlık kurallarında konuşma yapıyor. Bizimkinde de konuşmak istedi, biz de izin verdik. Bana kalırsa Massachusetts'teki bir örgüt tarafından finanse ediliyor. Babası koltuğunu çevirdi, camdan dışarı bakmaya başladı. Sana anlatmaya çalıştığım şey... Maycomb Konseyi'nin her halükarda yalnız bir savunma yöntemi olduğu. Savunmaymış Atticus. Şu an anayasadan söz etmiyoruz. Bir konuda senin gözlerini açmaya çalışıyorum. Sen ki bütün insanlara eşit davranırsın. Buradaki beyazların zencilere sırf onlarla konuşurken bile, sırf onlardan bir şey yapmalarını isterken bile sergilediği o üstten bakan küstah tavra sende hayatım boyunca bir kez olsun tanık olmadım. Onlarla konuşurken sesinde haydi işine pis zenci tınısı duymadım. Öte yandan elini onların bütün bir halkın suratına doğru kaldırıp orada dur ancak bu kadar ilerleyebilirsin diyorsun. Fikir birliğine vardığımızı sanıyordum şey hususunda. 21. ayırımın sonu. Sayfa 216.